Mev tek hecelik uyku, feryal tilmaç.
Ayrım 13.
Bay Lavanta neredesiniz? Her şeyin en iyisine sahip olup hayatı cehennem gibi yaşamak nasıl bir duygudur acaba? Merak edenler onu tanımalılar. Bay Lavanta'dan söz ediyorum. Onu tanısaydınız bu sorunun cevabını merak etmezdiniz eminim. Bay Lavanta 30'lu yaşlarının yarısını tamamlamış, kendinden gençlerin de yaşlıların da özendiği hayatının o en özel döneminde iyi eğitim görmüş, en Amerikan kolejlerde ve de onların organik devamı bir üniversitede okumuş, hiçbir fiziksel kusuru olmayan, hatta müşkül pesmeyen her karşı cins için çekici sınıfına girebilecek bir adamdı. Varlıklı, görmüş geçirmiş bir ailenin oğluydu üstelik. İnsan daha ne ister diyeceksiniz. Hatta içinizde geldiğim sosyal sınıf konusunda şüphe uyandırır mıyım acaba diye kaygı duymayanlarınız rahatlıkla boşansın da semerini yesin bile diyebilirler. Emin olun bunu anlarım. Daha doğrusu anlardım eğer Bay Lavanta'yı tanımamış olsaydım.
O her şeyi olandı ama hiçbir şeyi olmayan. Kafka'nın açlık cambazıydı. Sevdiği yiyeceği bulamayan ve aç yaşayan ömür boyu, rahat davranmayı beceremeyen ve hayata seyirci kalan yıllar yılı. Bay Lavanta tam olarak mutsuz da değildi aslında. Mutlu olup olmadığımız biraz da mutluluğu nasıl tanımladığınıza bağlı değil midir? Onun mutluluğu insan içine karışmaya zorlanmadığı sürece sadece topluluk içindeyken yaşadığı tersliklerin anılarıyla bir de mutlak yalnızlığından sıyrıldığında yaşanacakların kaygısıyla gölgeleniyordu sanırım. Bulunduğu ortamda aile fertleri hepsi bir arada olmamak kaydıyla dışında fazladan bir kişi bulunursa tedirgin olur, artı ikinci kişi de ısınmaya başlar, rengi beyazdan bordoya doğru bir skalada istikrarla ilerler, üçte tüm toksinlerinden arınacak kıvamda terler, dört ve üzerinde yabancı insanı bulunduğu ortamlarda ise civası hızla yükselen barometre misali patlar, sistemi çöker, bir tek düzenli aralıklarla akses denied sesini çıkarmadı kalırdı. Şirkette işe başladığı ilk günü hiç unutmuyorum. 2 sene önceydi. Yılbaşı tatilinden dönüp işbaşı yapmıştım. Akşamdan kalmadığımdan sıyrılmak için baş ağrımla midemdeki bulantıyı giderecek bir efervesan tableti yarım bardak suya atmış çözülmesini bekliyordum. Sevgili müdürümüzün odasından çıktılar birlikte. Sabah erken gelmiş olmalıydı. Odaya girdiğini fark etmemiştim. Bizleri tanıştırılmak üzere yaklaşırken gördüğümde ilk düşündüğüm Dead Man Walking filminde şampiyonun bile ölüme daha gönüllü yürüdüğü olmuştu. Ofisteki kızlar hayatlarına renk getirecek, sanal kahve fallarında görünüp kaybolan kişi bu genç adam olabilirdi pekala. Kişi bu mu acaba'nın zevkiyle bütün alıcılarını Bay Lavanta'ya doğru çevirmişlerdi. Hayal etmekte zorlananlar domuzların yaşadıkları ağla dökülmek üzere olan bir damper dolusu dışkıya hayran hayran bakmalarını gözlerinin önüne getirebilirler. Aksi gibi çalışanların yarıdan fazlası da kadındı. Erkekler bakışlarıyla sadece nasıl bir tehlike oluşturabileceğini tarttılar. Sonra da dostça bir umursamazlıkla elini sıktılar. Kapıda ilk göründüğünde karpuzcuyu müşteri önünde demo amaçlı kestiği karpuzdan mahcup edecek bir pembelikte olan yüzü, ofisimizin evvel ezeldir arayan kadınlarının yaydığı istek dalgalarıyla narları kıskandıracak bir kırmızılığa büründü. Hiç unutmuyorum, eskilerin al basması dedikleri bu olsa gerek diye düşünmüştüm. Ben o zamanlar düşünmeyi bırakmamıştım henüz. Bilirsiniz, içinizden duruma en uygun karşılığı çekip çıkartır, kendinize yaptığınız açıklamanın rahatlığıyla hayatın sınırsız konu başlıklarından bir diğerine geçersiniz. Ofise gireli 10 dakikadan fazla olmuştu. Herkes kendi hesabına en uygun düşecek tavırla hoş geldin diyordu Bay Lavanta'ya ama o henüz sade bir hoş bulduğu bile çıkartamamıştı. Neden sonra hiçbirimiz de göz göze gelmemeye çalışarak merhaba dedi. Daha doğrusu en hafif perdeden gelen sesi dudak hareketleriyle birleştirince anladık ki yeni arkadaşımız, potansiyel rakibimiz, düşmanımız, dostumuz, aşkımız, kocamız ya da stres topumuz olacak kırmızı kişi merhaba demiştir. Hepimize hayırlı olsun. Müdürümüz arkadaşımızı kendi haline bırakalım bugün. Yeni çalışma ortamına alışmaya çalışsın diyerek anlayıştı kadındı ne olsa. Sadece anlamasını gerçekten elzem olduğu şeyleri anlamakta zorlanırdı nedense. Hafifçe dokundu koluna ve Bay Lavanta'yı masasına götürdü. Sürüdü demek daha doğru. Müdürümüzün isteğiyle birkaç da dosya koyduk masasına işlerimiz hakkında fikir edinsin diye. Bana kalırsa o anda istediği en son şey herhangi bir konuda fikir edinmekti. Müdahale etmedim elbette. Müdürler en doğru hareketi yapmış olduklarını düşünmekten hoşlanırlardı. Hepimiz de bilirdik ki yanıldıklarını söylemek için beklemek, en uygun anı kollamak gerekirdi. ve bu bekleyiş bizim şirkette genellikle yıllarla ölçülen bir zaman dilimine karşılık gelirdi. Öğlene kadar kafasını deve kuşu misali masasına yığılan dosyalara gömen Bay Lavanta, öğlen yemeğine birlikte gitme çağrımızı da diyette olduğunu öne sürerek reddetti. Takip ettiği bu diyet çalıştığı süre boyunca devam edip durdu. Kızlar tarafından çok modern bir yaklaşım olarak değerlendirilen bu yememe hali, meşrebimize göre kimimizde acıma, kimimizde umursamazlık duygusu yaratırken, kafa yapıları ilk insandan bu yana fazla gelişmemiş olanlarımızda ise, erkek adam bu kadar diyet yapar mı? Bu herif hafiften o yolun yolcusu galiba şüphesini uyandırırdı. Yabancı insanların karşısında yemek yiyemediğini çok sonraları öğrenecektik. Sofra adabını muhtemelen hepimizden daha iyi bilen biri için bu açıklanması zor bir durumdu doğrusu. Yaydığı güvensizlik havası kendinin de özelliklerinin de farkında olmadığı şüphesini getiriyordu aklı ama bir yandan da her yaptığı hareketin, fotokopi çekişinin bile tarafımızca büyük dikkatle incelendiğini düşünmesiyle olmayacak bir anlam yükler gibiydi benliğine. Tam da bu yüzden ortak kullanımda olan ofis makineleriyle başı dertteydi hep. Hepimizin işi gücü bırakıp onun sıradan bir mektubun fotokopisini çekişini seyrettiğimizi düşündüğünden olacak paniğe kapılır. En iyi ihtimalle ihtiyacının 5 katı kopya çıkarır. Gününe göre bu durum rastgele her tuşa abanıp makineyi günün geri kalan kısmında kullanılmayacak hale getirmesine kadar varırdı. O, akşam yemeğinde fazla kaçıran toplam kalite yöneticisinin kabusundaki esas oğlandı anlayacağınız. Üstünde toplandığını düşündüğü bakışların altında faks çekmeye çalışırken kim bilir nasıl bocalardı ki alet kağıt rulolarını adeta kusar, bir faks cihazından beklenmeyecek sesler çıkartır, kısacası en basit etkinliğin bile faciaya dönüşmesine ramak kalırdı. Aylar içinde onun bu küçüklükle büyüklük hissi arasında gidip gelen düşünce akışına da, dekoratif dış cephe aydınlatması gibi sürekli renk değiştiren yüzüne de alıştık. O da bizlere alıştı sanırım. Artık gözlerini kaçırarak da olsa bizlerle sohbet ediyor, ağzını kapatıp başını eğerek de olsa söylediklerimize gülüyordu. Bu kadar hoş bir adamın kendi çekiciliğini böyle ayaklar altına alması bir hemcinsi olarak beni yaralıyordu doğrusu. Zaman içinde diğerlerinden daha yakın bir ilişki kurabildiğimizde ona öğütler bile verdim. Ama bu öğütler ondan çok benim işime yarar gibiydi. Ben daha bir rahatlayıp dikleşirken onun omuzları gittikçe yere doğru uzardı. Öğüt hep verenin yararınadır zaten. Bu durumu ben değiştirecek değildim. Hep kendime örnek gösterirdim. Ne kadar dikkat etsem de en fazla 2 cümle sabredip ortaya çıkan bir doğulu aksanım vardı örneğin. Saçlarım yoktu sonra. Ben öyle düşünmüyordum ama kulağıma gelenlere bakılırsa giyim zevkim içler acısıydı. Ama girdiğim her toplulukta en rahat biçimde konuşur, dile getirilmekten içi boşalmış alelade fikirlerimi en klişe tanımlamalarla üstelik tarihe mühim notlar düşüyormuş edasıyla anlatırdım. Beni biraz örnek alsındı canım. Kadınlar vardı sonra. Tüm dünya kadınlarını ayartabileceğimi bilirdim ben mesela. Birkaç yabancı stajyer kızı arkadaşlarımın garsonu yerlerine atmakla yetinmem, sadece böylesini tercih etmemle ilgiliydi. İnanacaksın derdim ona, rahatlayacaksın. Reisi Cumhur'un karşısına çıksan bile bana mısın demeyeceksin. Yine de ne yapsam Bay Lavanta'yı rahatlatamazdım. Güya her söylediğime ikna olmuş görünür, sonra da bırak devlet erkanını, yanına şirketin en poçoz kızları bile yaklaşsa su koyuverirdi. Verdiğim tüm emekleri hiçe sayar, boynunda asılı plaza kimlik kartıyla oynamaya başlar, bütün dikkatini tırnaklarına verip dünyanın sonu buna bağlıymış gibi içlerinden olmayan pislikleri çıkartmaya çalışır, bir yandan da salça fabrikasının mal giriş kapısında bekleyen domatesler gibi kızarır. Artık ben de vazgeçmiştim. En doğrusunun onu kendi haline bırakmak olduğuna karar vermiştik. Kendini bizim aramızda olsun rahat hissetmesi için ona pek de dikkat etmediğimizi kafasına yerleştirmekti artık amacımız. Yanı başımızdayken bile yüksek sesle Bay Lavanta diye bağırır, yanımızda durduğunu neden sonra fark edip şaşırmış gibi yapardık. Bazılarımız onu yok saydığımıza iyice inansın diye düpedüz üzerine doğru yürür, Bay Lavanta kendini son anda kenara atmazsa bodoslama çarpar, sonra da özür dilerdi. Yeterince atik davranamadığı zamanlarda epey örselenmesine karşın gitgide onu hakikaten fark etmediğimize ikna oluyor gibiydi. Ofiste hafif bir tedirginlikle de olsa evindeymiş gibi dolaşmaya başlamıştı. Tam orta yerde duran makineye gidip büyük bir güvenle faks çekiyor, izlenmediğinden emin olarak yürüyüp, kimi zaman 1-2 kişiyle çarpışması dışında salimen yerine oturuyordu.
Her şey yolunda gibiydi anlayacağınız. Ta ki şirketi ziyaret edecek bir Japon heyetine sunum yapması için Bay Levant'a seçilene kadar. Bir hafta süren hazırlık aşamasında kişisel telkinle olacak, sakin kalmayı başarmıştı. Ziyaret günü gelip çattığında sabah her zamankinden erken gelmişti. Pembenin tonlarından asla vazgeçmeyen yüzü kireç gibi bembeyaz kesilmişti. Öğlene doğru Japon iş adamlarından oluşan heyet geldiğinde ona yardım etmek üzere görevlendirildim. Beraber sunum yapacağımız toplantı salonuna çıkıp son kontrollerimizi yaptık. Bay Levanta'nın ağzını bıçak açmıyordu. Ağzı kupkuruydu sanki ya da yaptığı tuhaf yutkunma hareketleri yüzünden bana öyle gelmişti. Biraz su içmesini önerdim. Elimden geldiğince cesaretlendirmeye çalıştım. Ziyaretçiler bizim patronlarla beraber salonun kapısında belirdiğinde Bay Levanta'nın yüzü pembeye dönmeye başlamıştı bile. Barkovizyon'un önüne gittiğinde dizleri zangır zangır titriyor, ayakta zor duruyormuş gibi görünüyordu. Programa göre kısa bir açış konuşması yapıp konuklara hoş geldiniz diyecekti, sonra sunuma başlayacak. Yüksek sesle hoş geldiniz diye bağırdı. Daha doğrusu bağırdığını sandı. Bizler ne demeye çalıştığını ağzını ayırma biçiminden çıkardık yoksa. İkinci cümlede sesi çıkmaya başlamıştı ama keşke çıkmasaymış daha iyiymiş dedirtecek kadar metalik, tiz, adeta kapı gıcırtısı gibi bir sesti. Nasıl anlatsam 33'lük plak 45'lik devirde çalarsınız hani. Öyle bir şey. Patronların yüzleri de Bay Levanta'nınkiyle eş zamanlı olarak kızarmaya başlamıştı. Eyvah dedim içimden ama ne olacak bakalım diye meraklanmadan da edemedim. İnsanlık hali işte. Çok ilginç bir sahneye tanık olacağım duygusunun hafif ya da tatlı heyecanı sarmıştı bedenimi. Bay Levanta 3. cümlesini bitirdiğinde büyük patron sinirli bir el hareketiyle konuşmayı bitirip gösterime başlamasını işaret etti. Bay Levanta kalan takatini sonuna kadar kullanarak dizüstü bilgisayarın durduğu masaya ulaşmaya çalışıyordu. Ulaşmasına da ramak kalmıştı ki U şeklindeki toplantı masasının iki yanına dizilmiş konukların önünde bayılıp 2.80 mi denir yere uzandı. Bir anda ortalık karıştı. Her kafadan bir ses çıktı. Şirketin sağlık görevlilerinden ikisi geldi hemen. Bay Levanta'yı sedyeye koyarak kapıda bekleyen ambulansa bindirmek üzere salondan çıkardılar. Büyük patron ticari faaliyetlerimizi gösteri sanatlarıyla karıştırmış olacak ki her koşulda sunumun yapılacağına ilişkin hamasi birkaç söz etti. Japonlara da bu alicenap tarzını dili döndüğünce tercüme edip başlama işaretini verdi. Ben aklımıza vallı adamda sunumu şöyle böyle tamamladım. Bizim patronlardan daha endişeli görünen Japonlar teşekkür edip tebrik ettiler. Bay Levanta'ya da teşekkürleriyle geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Ertesi gün işe geldiğimde onu masasında göremeyince meraklandım. Umarım ciddi bir şey yoktur diye düşünüyordum ki dedikodu tüm şirkete ses duvarını aşan jet hızıyla yayıldı. Zavallı adam bir gece önce personel müdür tarafından evinden aranmış, bir daha şirkete gelmesine gerek olmadığı kendisine iletilmişti. Patronların iyi niyet dilekleri de ihmal edilmeyerek ay sonunda maaşının banka hesabına yatacağı, gelemeyeceği 4 gün içinde firma jesti olarak ücretinden kesinti yapılmayacağı belirtilmişti. Duyduğumuza göre bu benzer sebeplerle kaybettiği 4. işti. Hepimiz üzüldük. Hep rahatlasın diye yok sayardık onu. Hakikaten yok olmuştu işte. Artık ne kadar yüksek sesle bağırsak da cevap alamıyorduk. Bay Levanta neredesiniz?
Ayrım sonu.